Her gün muhakkak kafasının içerisinde en az bir tane şarkı takılan Yelda Hanım'la birlikteliğiniz başlamış bulunmakta.
Biraz daha sarıp sarmala beni, biraz daha dokun yalnızıma, biraz anla ne demek istediğimi, biraz dinle duygularımın dilini, lay lay lay lay.
Dudaklarım öne çıktı, tam Sezen Aksu gibi söylüyorum ben şu anda şarkıyı. tam sustum, sözü bıraktım, arkasından devam edeceğim ama dırınım dırınım bölümünü aynen benim yaptığım gibi yapacağınız, tamam mı?
Kolay değil, kolay olmaz o kadar, kolay değil. Olursa bu bir olay, iki insan sevgiyle bir arada. Kolay değil, olursa bu bir olay, kolay değil. Kolay olmaz o kadar, kolay. Düşün yeniden, biraz anla bendeki hüzün neden, biraz anla, biraz dinle, biraz da bir defa, ah şu kalbim kırıldı bu izlere. O eski acılardan cesaretim hemen hemen hiç kalmadı. Çok denedim, denedim ama olmadı. Biraz daha kal da düşün yeniden, biraz anla bendeki bu hüzün neden, biraz anla, biraz dinle, biraz da sen. Bendeki hüzün neden, iki insan sevgiyle bir arada. Kolay değil, kolay değil, kolay değil. Kolay olmaz o kadar, kolay değil. Olursa bu bir olay, iki insan sevgiyle bir arada. Kolay değil, olursa bu bir olay.
Ne güzeldi değil mi şarkı? Çok güzel. Aklımın içine takılan şarkılardan bir tanesiydi. Radyo Karavan'da Yelda Hanım'la birlikteliğiniz bir cuma akşamında başlıyor. Bir cuma akşamı rastlamıştım size. Kaç cumadır dışarılara çıkmıyorsunuz Yelda Hanım? Ne yapıyorsunuz? Evde duruyorum be. Çok sıkıldım ben artık çünkü. Hemen hemen aynı insanlar, hemen hemen aynı şeyler. Neyin ne olacağını biliyorsun yani. Ara vermek güzel bir şey yani. Neydi? Mazhar Fuat Özkan'ın bazı şarkısı var ya, hani orada diyor daha az çıkar oldum falan. Başka şarkılarında da diyor. Demek ki öyleymiş ha. Bir adam böyle değil gibi geziyorsun. Hatta evde durduğunda böyle suç işliyormuş gibi falan hissediyorsun. Evet ya, ben mesela 2011'den 2014'e kadar olan süreçte evde durduğum her cuma akşamında sanki şeymiş böyle, hani suç işliyormuşum, evde durmamam gerekiyormuş o gün gibi hissediyordum. Halbuki ne de güzel duruluyor yani, gayet de güzeldi. Hatta bir ara şöyleydi. Son işte 2015'ten itibaren ciddi anlamda hiçbir şekilde çıkmadığım için, hatta 2014'ün ortasına itibaren, ondan sonra o zamana kadar işte benimle ilgili bir plan yapmak istediğinde insanlar bana sormadan kendi kendilerine karar veriyorlarmış. Ama geldi, nasıl olsa dışarıya çıkar şimdi. Gelmez o bizimle birlikte. Lan bir sordun mu dingil? Allah Allah, önce bir sor değil mi? Yok. Sormadan kendi kendilerine karar verme durumları. Ya ben gerçekten çok gıcık oluyorum insanların bu oyuna ya. Senin adına karar verip duruyorlar. Bak mesela bu telefon mevzusu var ya. O işte hediye olarak alınmış olan bir telefon. Onu söylemeyeceğim ama benim hani alışma sürecim var eşyalara. Ve o süreci öyle zırt diye geçiremiyorum. Yani öyle bir gün, iki gün falan değil. Uzun bir süre onunla böyle bir flört etmem gerekiyor eşyayla. Vallahi. Yani var olanı eğer hala kullanabiliyorsam kullanmaya devam ediyorum. Evet, telefonum sıkıntı yaratmaya başladı, yavaşladı etti ama çalışıyor yani, bitmedi daha ömrü. O yüzden de onu kullanmaya devam ediyorum. Neyse işte bu telefon hediye edildi bilmem ne. Her seferinde soruyor, kullanıyor musun? Hayır diyorum, geçemedim bir türlü. Ama işte niye olay yarattın? O gelirken işte aldığım yerden, onun satın aldığı yerden işte geç gönderdiler. Cuma ya da cumartesi sizde olacak denilmiş olmasına rağmen bir sürü abuk subuk saçma sapan, işte ödeyen farklı görünüyor da teslim alacak olan farklı görünüyor da vidi vidi filan diye. Dengel kimi yiyorsun? Şeyinde yok işte. Nenir oynadığın stonda yok. O yüzden zaman kazanmaya çalışıyorsun. Abuk subuk bir şey yapıyor. Hayır, benim kızdığım şuydu. Yani madem cumartesi gönderilecek diyorsun, o zaman beni kitleme. Haber verdi mi yani, hani çünkü alıcının adresi, telefon numarası belli. Merhaba, bunu haber vermek ne kadar zor olabilir? Bir SMS göndermek işte. Özellikle yani hani bakın, şirket sahibi olan, dinleyen filan feşmekan varsa bunlara gerçekten dikkat edin. İnsanları kazanırsınız böyle yaparak. Yani internet üzerinden mesela sizden birileri alışveriş yaptı ve teslim edeceksiniz ama sizin teslim edeceğinizi taahhüt ettiğiniz tarihte teslim edilmiyor. O zaman küçük bir SMS atacaksınız arkadaş. Merhabalar Yelda Hanım. Biz ürünü size bugün vereceğiz dedik ama maalesef kargo ile ilgili, bak bir sürü de yalan var, kargo ile ilgili bir sıkıntı yaşıyoruz, bu yüzden bu ürünün size gönderilme durumu ancak pazartesi, bilemedin salı, en geç çarşamba günü gerçekleşecektir dese var ya, benim direkt yelkenler iner, hiç sesimi çıkarmam. Ama öyle olmadı işte. Yani cumartesi gelecek. Peki sarı çizmeli Mehmet, mal gibi bekliyorsun evde gelecek diye. Bir yere çıkacak mıydım? Ya öyle olunca benim çıkasım geliyor işte evden. Yani hani beni kilitliyor ya. Onun zikinin keyfine kalıyorsun tamamen. Sonunda arıyorsun oradaki insanları. Yok işte hukuki bilmem ne de vıkkıdı vıkkıdı bir sürü yalan uydurdu. İşte orada benim tepem attı. Ve söylenmeye başladım. Mevzu ona sahip olmak değil. Sana karşı yapılan özensizlik, zamanına karşı gösterilen özensizlik ve aynı zamanda dürüst olunmaması. Evet, dürüst olunmalı ya. Bu kadar kolay ya. Allah Allah, stoklarımız da yok. Pazartesi gelecek, göndereceğiz. Ne yalan söylüyorsunuz bana? Yok önce kargoya verdik diyorsunuz. Yok ondan sonra aslında hukuk departmanında bilmem ne oldu diyor. Ben bunlara kızdım. Ondan sonra neyse. İşte gene soruluyor bana, kullanıyor musun telefonunu? Hayır. Niye o kadar da olay çıkarttın o sana gelen? Allah'ım ya Rabbim ya. Haklısın ya, ne diyeyim ki? Hani o kadar anlatıyorsun, çok anlatıyorsun Yelda Hanım. Çok anlatıyorsun. İnsanlar o anlattıklarının içerisindekileri algılamıyorlar. Sadece senin ona sahip olmayı hayal ettiğini algılıyorlar. O kadar. Aradaki bütün cümlelerin hepsi gidiyor. Doğru lan. Bir daha da anlatırsın. Burada da lan, yak lan, burada size anlatırım. Ama önce bir şarkıyı ulaştırayım da. Haydi buyurun, keyfini çıkarın.
Well it's been a long time, long time now since I've seen you smile. And I'll gamble away my fright. And I'll gamble away. It's been a long time, long time ago since I've seen you smile. And I'll gamble away my fright. And I'll gamble away my time. And in a year or so, this will slip. It's been a long time ago since I've seen you smile.
Yeldanım dın tı tı tı tı dın Yeldanım dın tı tı tı tı dım Yeldanım dın tı tı tı tı dın dın tı tı tı tı dın dın tı tı tı tı dın Yeldanım.
Tütüsünde. Allah'ım ya. Dün bana şey denildi ya. Birisine ay götüm dedim de Twitter'da çok da sevdiğim birisiydi. Ondan sonra hemen anladı. Senin gibi birisine yakışıyor mu? Çok yakışıyor. Çünkü kendisine sahibim. Dolayısıyla söylemekte en çok bana yakışıyor. Herkes söyleyebilir arkadaş. Bu ne ya? Allah Allah. Bu nezaket kuralları niye sadece kadınlar için sürekli uydurup duruyorsunuz beyler? Siz de kendinize gelince istediğiniz her boku diyebiliyorsunuz. Aa bok dedi götmeme bok sıç bok götmeme göt. İstediğim kadar diyebilirim. Ayrıca da evet göte göt denir. O ne be iyice yok toto yok kıç bilmem ne filan feşmikan. Ya bu arada çok komik bir şey var. Neyse dur götten oraya gideceğim. Bu hani... Şimdi cemaatçilerin olan bir tane televizyon kanalı var ya, Sırlar Dünyası filan peşmekan filan yayınlayan. Ondan sonra orada yayınlanan işte mesela şeyler, filmler filan dublajlanırken özel bir filtreden geçiyor. Ve işte bazı kelimelerin söylenmesi kesinlikle yasakmış. Ben hiç hani dublaj yapmadığım için bilmiyorum ama dublajcı arkadaşlarım vasıtasıyla biliyorum. Mesela hani gemide geçen bir tane bir film var ve oradan kaptan bağırıyor. Geminin kıçına doğru gidin. Mesela kıç demek yasak orada. Ama geminin kıçı yani esasında terminolojisi bu. Arkadaş başka bir şey değil yani. Ama olmaz. Adab-ı muaşere kurallarına uygun değil. Kim belirledi lan bunu adab-ı muaşere kurallarını? Vallahi gerçekten çok merak ediyorum. İlk kimin aklından çıktı? Hangi hastalıklı beynin aklından çıktı? Bunların hepsi hastalıklı beyin üretimi. Yani hani korkularımız, sınırlarımız filan feşmekanlar başka bir insanın yanlış gördüğünün üzerine oluşmaya başlıyor. Dün mesela gene Twitter üzerinde gece uyku tutmayınca takip ettiğim bir tane modacı bir kız var, Maria diye. Ondan sonra mucuma onun paylaşmış olduğu bir şey gördüm. 99 yaşında bir kadın Afrika'da işte kızlara giydiriyormuş bilmem neymiş. Ondan sonra mucuma bunun ne kadar muhteşem bir şey olduğunu filan feşmekene yanında. İyi de yani... Hani Avrupalılar gidip Afrika'yı talan ederlerken aynı zamanda misyonerlik faaliyetleri vasıtasıyla oradaki insanların çıplaklığından kendi giyinikleri sebebiyle rahatsızlık duyup onları giyinmeye mecbur bırakmadılar mı? Üstelik aynı küstahlık içerisinde alıp onları insan yerine koymayıp yaşadığı topraktan alıp götürüp kendisinin kölesi yapmadı mı? Neyin iyiliğinden bahsediyorsun burada? Önce onlara çıplaklığın ne kadar kötü bir şey olduğu öğretildi. Çünkü onun kafasında muhakkak giyinmesi gerekiyor. Edep diye bir şey söylüyor. Oysa neye göre ve kime göre edep? Onların hepsi öğrenilen şeyler. Yani iğrenç dediğimiz her şeyde mesela öğrenilen şeyler. İşte atıyorum mesela bir toplumda doğuda, işte doğuda dedim, uzak doğuda, işte Çin'de, Tayvan'da, Tayland'da filan peşmekan, hani hepimizin bildiği böceklerin yenildiği, öyle uzaktan bakınca bize göre tamam da karides yemiyor musun arkadaş? Yiyorsun. Ha, o da böcekti değil mi? Evet, deniz böceği ama. O olunca olmuyor da ama öbür taraftaki yapınca oluyor. Bunların hepsi diyorum ya öğrenilmiş şeyler. Ya da ne bileyim işte hani bir dönem Avrupa Birliği'ne girme konusunda sıkça yapılan tartışmalardan bir tanesi kokoreçe elveda diyeceğimiz şeklindeydi. Çünkü niye? İşte hayvanın bağırsağından yapılan bir yiyecek. Ondan sonra hocam, o yüzden de nasıl olur da olur da insanlar bunu yerler. Halbuki bu topraklarda herkesin fena halde severek yediği yiyeceklerden bir tanesi. Ama dışarıdan bakınca iğrenç diye görünüyor. Çünkü niye? İçinden bok geçen bir organ netice itibariyle. Ve sen onu temizliyorsun. Sonra da arkasından onu bir güzel afiyetle yiyorsun. Hatta içini dolduruyorsun böyle. Öyle dolmasını falan yapıyorsun. Tabii canım, neydi o? Mumbardı değil mi? Mumbar dolması. Ondan sonra bacım, yani hani anlatırken de sanki canım çekmiş gibi oldu ama kokoreç olaydı da hiç fena olmazdı. Şöyle güzel közle pişmiş. Allah. Ortaköy'de var bir tane benim sürekli olarak gittiğim bir kokoreççi. Hani orada otururken zaten bayağı ahbap olmuştuk. Oradan taşındıktan sonra da ayda bir kez uğramazsan abla nerede stan ya falan diye sorarlar. Yahut işte bir ara şeydi, tadilatçıları varmış. İşte ben bisikletle oradan geçerken kapalı diye hani uğramayıp transit geçtim. Başkasından da hiç almıyorum. Hep oradan alıyorum. Çok seviyorum onların közde yaptıkları kokoreçi. Ben saçta kokoreçi sevmiyorum açıkça söylemek gerekirse. Bir de şeyde vardı, Çengelköy'de vardı. Gezelim, görelim, yiyelim, dombik dombik olalım isimli programımız Radyo Karavan'da Yelda Hanım'la devam ediyor. Yalnız o Çengelköy'deki kokoreççiyi kapatmışlar, ona çok sinir oldum. Onlar da çok enteresan adamlardı. Bayağı bildiğin bilmem ne tarikatının üyeleri esasına bakacak olursa. Ama hani hiçbir zaman hani ben mesela hani gayet askılı tişörtte bilmem ne filan feşmeken gidip onlarla sohbet etmiştim bilmem ne filan feşmeken. Yani tarikatları esasında kendi içlerinde kendi inancını yaşıyor. Sana karşı herhangi bir yaptırımı yok. Öyle bir tarikat. Zaten sonra arkasından onlar bu hükümetin yaptıklarına fena halde karşı çıkıp da tavırlarını koyunca otomatik olarak o tarikatın üyelerinin işlerine de bolca çomak sokulmuş. İşte orası da aynen o şekilde. Önce ellerinden ruhsatlarını almışlar ki yıllardır orada kokoreç satıyorlardı. Şimdi galiba yapamıyorlar bu işi. Saydan yani hani ay ay olaydı. 10 numara kokoreçti arkadaş onlarınki de yalnız. Vallahi çok güzeldi Allah için. Özlerim yani. Hani yeniden açarlar mı? İnşallah yaparlar böyle bir şey ama olur da olmazsa da yapacağı hiçbir şey yoktu. Ben de gider Ortaköy'de yerim. Sevdiğim yere gitmeyi tercih ediyorum. Yeni bir şeyler denemektense. Ne diyordunuz? İğrençlik. Ama canım çekti şimdi ya. Kokoreç olaydı da yiyeydik. Ne güzel de olurdu değil mi? İsimli çalışmayla. Tabii ki Mirkelem'e bağlamayacağımdır. Ama içinizden bir çalar mı acaba dediniz değil mi? Çok arzu eden buyursun kendisi YouTube'dan açsın. Neyse demem o ki. Öğreniyoruz biz. Yani sonradan öğreniyoruz. İyi ya da kötüyü, çirkin, güzel. Bütün bunların hepsi o topluluğun davranışlarına göre şekilleniyor. Ve hatta lokal lokalde şekilleniyor. Yani bir ilde, Türkiye'den bahsediyorum mesela, bir ilde ki insanların çok fazla sevdiği şey başka ildeki insanlara çok çirkin ve iğrenç gelebiliyor. Bu yüzden çok takılmayalım. Neymiş? Göt göt göt göt göt, meme göt göt göt, şarkıyı dinleyeceğiz mi sevgili götler? Ah, size mi dedim? Sizin yok mu? Aa, gerçekten mi? Hepiniz mi kuru gözsünüz? (Gülüyor)
giden gözyaşlarım geceler boyuncaydı. Şimdi biraz değiştim, ağlamalar ara sıra. Bazı bazı, bazı bazı, bazı bazı. Eskiden bir yanımda devamlı kavgalıydım. Şimdi biraz değiştim, ben benimle barıştım. Bazı bazı, bazı bazı, bazı bazı. Bilmem farkında mısın, bu insanlar peşimde. Neye baksam ne yapsam, ben her zaman seninle. Bazı bazı, bazı bazı, bazı bazı. Eskiden şu gönlümü gecelere savururdum. Şimdi biraz değiştim, harcamalar ara sıra. Bazı bazı, bazı bazı, bazı bazı. Gözlerine bakmak yanında olmak varken, ben oturmuş kemirde kemir, tırnak silgi kalmadı. TV video her saniye, aşık mıyım neyim ben? Bazı bazı, bazı bazı, bazı bazı. Bilmem farkında mısın, bu insanlar peşimde. Neye baksam ne yapsam, ben her zaman seninle. Bazı bazı, bazı bazı, bazı bazı.
Radyo Karavan dinleyin, götünüz rahat etsin, bizimle birlikte oradan oraya. Ay çok takıldım ben buna ya. Baya baya da kavga ettim ama gecenin bir vaktinde. Tabii özelden mesajdan kavga ettim. Lan dedim, sen benimle nasıl böyle konuşursun? Aa, hemen bir de yaftayı yapıştırmak. Şey diye, nedir onun adına? Sarhoş musun? Her göt diye sarhoş mu arkadaş ya? Bu ne ya, bu ne genellemedir, bu ne kendine güvendir, bu ne kendine dev aynasında görmektir. Ya bu Twitter vallahi yemin ediyorum insanların ne kadar kompleksi varsa hepsini ortaya çıkardı. Çok acayip bir yer ya. Herkes her boktan anlıyor mına, mına, mına, mına, dıttırırırı, mına, mına, dıttırırı. Küfretmemek için zor tutuyorum kendimi. En sevmediğim seksiz küpür olduğu için. Kodumun! Ha, olur bak. Kodumun gerzeği. Komplekse bak ya. Aa, dingildeki. Bayağı bildiğin kompleks yani. Ay götüm dedik diye olmadığımız şey kalmadı yani. Ulan sen daha kendi adını kullanmıyorsun. Kendini göstermiyorsun. Hiçbir şeyin yok ortalıkta. Vık vık vık vık vık ahkam kesiyorsun. Yek ya. Allah'ın şeyi, anonimi seni. Dinliyor mu dinlemiyor mu umurumda da değil zaten, ki en çok böyleleri şeydir, sesini çıkartmaz, uzaktan uzaktan her şeyi takip eder, her şeyi bilir, her şeyi görür, vardır onlar, var öyleler valla. Özellikle bu sosyal medyada ben size söyleyeyim, çok fazla ortalıkta görünen, her bir şeyi bıt bıt bıt bıt yazandan değil, arada sırada görünenden korkacaksın arkadaş. Onlar var ya, acayipler ya, her şeyinizi takip ediyorlar. Halbuki baksan mesela 10 gün boyunca hiçbir şey yazmamış etmemiş. İnce ince takipteler. Bu ne be? İçlerindeki dedektifle sürekli olarak hareket halindeler. Vallahi diyorum ben size. Tuvalete gittiğinde ne yapıyor zannediyorsunuz o insanlar ellerinde telefonla ha? Ne yapıyor zannediyorsunuz? Günde en az 5 kere tuvalete gitse, ondan sonra en az 3 dakika dursa deterjan arkasındaki yazıyı oku oku bir yere kadar değil mi? Herkesin tuvaletinde de şey yok, kitaplık yok. Ne güzel bir fikir yalnız o da ya. Tuvalete kitaplık yapmak dünyanın en güzel şeylerinden bir tanesi ama abartmayın gençler. Basur yapar valla. Sonra ayıkla pirincin dışını sıcak suya oturmak durumunda kalırsanız. Birebir yaşamadım ama yaşayan arkadaşlarımdan biliyorum. Dünyanın en zahmet, ay yalnız gerçekten dünyanın en zahmet şeylerinden bir tanesi. Bir o, bir de erkeklerde sıkça yaşanan şeylerden biri prostat. Bakın, ayakta işemeyin evladım, yapmayın bunu, yaşlandığınızda çekersiniz vallahi. Niye? Prostat olursunuz, ondan sonra al başına belayı, bir türlü tutamazsınız, paso kaçırırsınız. Aa, uğraşması zor. Yaşlılığınızı düşünün. Siz gelin beni dinleyin. Ay biz bir niye bu konuya geldiniz Yelda Hanım ya? Bir götten yola çıkarak. Ay ne bileyim ben be. Çok sinirlendim ama yani dün gece. Acayip derecede. Ne be yani, hani böyle genellemelere gerçekten çok gıcık oluyorum bu hayatta. Yani ben genelleyebilirim. Niye? Çünkü ben sizin müstakbel diktatörünüzüm. İstediğim kadar genelleyebilirim. Neden genelleyebilirim? Çünkü ben gözlemlerimin sonucuna dayanarak söylüyorum. Ama siz genelleyemezsiniz. Ne münasebet, burada bir diktatör dururken siz nasıl oluyor da genelleyebilirsiniz? Ben sizi çok başıboş bıraktım ha. Çok böyle sevgi kelebeği pıtırcık bilmem ne filan feşmekanı şeklinde çok başıboş bıraktım. Böyle size sürekli olarak şey yaptım. Nenir ona da iyi davrandım, iyi davrandım. Gülücükler, kalpli öpücükler filan feşmekanlar gönderdim. Bundan sonra var ya... Alayınızın tillanı tanımıyorum. Olmadı bu cümle. Alayınıza var ya kök söktüreceğim. Atarsa atar, giderse gider. Bana ne be? Parayla mı verdiler sizi bana? Hakikaten parayla satın alanlar da var yalnız bu arada. Sosyal medyada kendilerini takip etsin insanlar diye para karşılığında takipçi satın alanlar var. Bir şey olmuştu ya. Aa, bu müzik şirketlerinin baktılar ki albüm satışları bilmem ne filan feşmekan yok. Hani dijital medyada da çok fazla satış gerçekleşmiyor. Bu sefer ne yapsak ne yapsak da neye göre bir kriter belirlesek deyip YouTube'da izlenme oranlarına göre o sanatçıların ne kadar popüler olup olmadığını ortaya çıkartmaya kalktılar. Tabii bu çok ucu açık bir mevzu bu. Yani isteyen istediği kadar müdahale edebilir. İşte gerek fan clubları vasıtasıyla olsun, gerek kendisi işte para karşılığında olsun filan feşme. Bayağı bildiğin olay yaşanmıştı. Ama tabii sizin büyük bir çoğunluğunuzun belki de ruhu duymadı ama önemli bir şey bu. Özellikle müzik piyasasında. Çünkü yani hani ne kadar öndeyse, hani özellikle liste bazında ve onun şarkısı ne kadar çok fazla dinleniyorsa bir süre sonra onun daha çok iş yapması mümkün olabiliyor. Yani al gülüm ver gülüm durumu. O yüzden de buna insanlar müdahale ediyorlar. Onun için hakkı yenilmiş çok fazla şarkıcı var ya. Grup var, şarkıcı var. Ben onlara çok üzülüyorum. Sahiden. Gerçi şöhret mevzusu da böyle. Yani birisinin yıldızı bir anda parlayabiliyor. Birisi ne kadar başarılı olursa olsun onun çok kompakt bir dinleyicisi oluyor. Yani belli sayıda. Ve daha fazlasının esasında olmaması gerekiyor. Çünkü öyle yani. Ama herkese şöhret olursa, yani herkes çok fazla popüler ve bilinen olursa tabii doğal olarak pastadaki pay bölünmeye başlayacak. O yüzden de o payın bölünmemesi için, yani azalmaması için sadece eser miktardaki insanın orada bulunması gerekiyor. Onun için de doğru stratejiyi uygulaması gerekiyor. Bu da öyle bir şey yani. Öyle, yoksa hepimiz şöhrete, hepimiz ünlüyüz kendi çapımızda. Neydi? Andy Warhol. İlk gıcık. Hakikaten hiç sevmiyorum onu. Sahiden sevmiyorum ama yani. Başıma bir şey gelmeyecekse, gelecekse de gelsin, ölmüş gitmiş zaten. Allah Allah. Kesin kopyacı bir şeydi. Hatta onunla ilgili çok enteresan bir şey söyleniyordu. Onun da ajan olduğuna dair şeyler söyleniyordu. Vallahi bak, çok ciddi söylüyorum. Öyle bir şey okumuştum sanki. Ya da bir film, belgesel falan mı izlemiştim? Öyle bir şeydi. Yani hani şöhretlerin arasına karışıp ajanlık yaptığına dair. Çok da kolay, güzel bir iş ha esasında. Mesela şarkıcı olup ajan olmak çok kolay. Hele de böyle Amerika'ya da İngiltere çıkışlı bir şarkıcıysan. Oh, istediğin yere gidiyorsun. Ama tabii insanlar seni tanıyorlar da o ekibin içerisine kimler katılıyor acaba? Aha, gene komple teori. Yes, yeniniz Yelda Hanım olarak ismi gene bir şarkıya ulaşmış. Yalnız vardır ha, kesin vardır ha. Bence olmalı yani. Onlarla birlikte fıttırı fıttırı gezen ve görünmeyen, bilinmeyen bir sürü insan var. Hepsi mi iş yapıyor canım? İçlerinde kesin ajan olanları var. Dır. Olmalı. Olamaz mı? Olabilir. Lan. Aman götüm gibi. Götüm daha güzel. Götüm daha güzel lan. Bir sürü şey var. Allah'ım ya, bir göt üzerine bu kadar şey söylenebilir. Ne yapayım? İçimde kaldı. İkra ettim, yemin ediyorum. Ay, çok sinirlendim ama öyle böyle değil. Neyse, sizin öve öve bitiremediğiniz şeyleri ben niye beğenemiyorum acaba? Misal onlardan bir tanesi. Bu sosyal medyanın en çok övüle övüle bitirilemeyen şeylerinden bir tanesi Oreo. O ne be? Gerçekten bok gibi bir şey. Ondan sonra vallahi ya, hakikaten yani bir tane daha vardı ya. Neydi o? Oreo'nun haricinde böyle da sana. O kadar sevmemişim ki onu da. Ve merak ediyorum, deniyorum. Ondan sonra bu ne ya? Öve bunu mu bitiremediniz yani? Bildiğin Negro'nun şeyi, aynasının tıpkısı. Hatta Negro daha güzel bence tadı. Bana soracak olursan. Oreo da Oreo. Öbürü neydi ya? Böyle o da mı Oreo'ydu? Değildi galiba. Başka bir şeydi. Böyle renkli renkli gene. O da böyle bisküvi marshmallow'lu. Eskiden marshmallow nedir bilmiyorduk. Filmlerde falan izlediğimizde böyle. Hani vardı ya, kamp yapmaya gider gençler. Kamp ateşinde marshmallow'ları şey yaparlar. Ateşte böyle pişirirler çıbın. Onun ne olduğunu yıllarca biz bilmedik, marshmallow olduğunu. Onlar öyle yiyorlardı. Hiç filmde de bahsetmiyor. Ya ben hiç dikkatimi çekiyor ama bir yandan da merak ediyorum. Öyle bir lezzetle yiyorlardı ki. Ne lan bu filan diye. Sonra öğrendik ki işte bildiğin o beyaz krema. İşte şeyin içerisindeki Eti Puf'un, Çokomel'in filan içerisinde bulunan beyaz böyle köpürcüklü krema. Neymiş? Adı marshmallow'muş. Aman. Çok da fifi, çok da tın biliyormuşuz meğerse. Pufnan filan biliyormuşuz işte. Çok Ömer'den Pufnan biliyormuşuz. Mesela bir de şeye çok heveslenmiştim ben çocukken. Yani ergenlik döneminde sahiden insanın üzerinde çok ciddi anlamda etkileri var bunun. Özellikle sitcomlarda yapılırdı. Hani herkes böyle ha ha ha ha ha ha ha filan diye konserve efektlerle güler güler güler. Ama o sitcomun bir yerinde muhakkak bir duygusallık olur. O duygusal sahnede de genelde şeydir. Böyle bir merdiven vardır evin girişi, muhakkak merdivende ev girişleri, hepsi de böyle sanki Amerika'nın her tarafı, Amerikan dizileri tabii o dönemde şey yapan gösterilen diziler öyleydi, işte San Francisco sokaklarında geziyorsun, macera dolu San Francisco. Oradaki evler gibi, hiç gidip görmedim bilmiyorum, ben filmlerden filan gördüğümü söylüyorum, böyle 2-3 katlı. Ondan sonra 9-10 basamaklık, en fazla 12 basamaklık merdiveni vardır. Öyle apartmanlara ya da binaya giriş gerçekleştirilir. İşte ondan sonra o merdivene de kocaman bir şeyle, yorganla karakterimiz çıkar. Yanına da sevdiceği gelir, oturur. Böyle onlar göz göze, diz dize bakarak o soğuk kış gecelerinde bir ona heveslendim ha. Vallahi çok içimde ukde kaldı yani. Ama yapılamaz. Niye? Şimdi sen çocukken bunu yapmaya kalksan ne olur? Anan seni evire çevire döver. Niye? Çünkü sen o zaman elyaf yorganlar yok. Yün yorganlar var tabii haliyle. Öyle yorganı alacaksın da yıkayacaksın da filan peşmeken söz konusu değil. Bir de yere değdireceksin kış gününde. Belki kar var. Ondan sonra o böyle çamur çaltak içerisinde kalacak. Bak bakalım o filmdeki sahneyi uygulayabiliyorsun. İçim noktadır. Yapamadım. Bir onu yapamadım. Onu da yaparsam başka ne kaldı? Filmlerde nesinizde sahiden yapmayı istediğim bir şey. Ağaç ev. Hayalini kurdunuz mu hakikaten ya ağaç evin? Ben hiç hayalini falan kurmadım. Bana çok saçma geliyor. Ağacın üzerine ev yaptık. Oldu. Tabii ben bahçeli bir evde büyüdüğüm için, bir ilçede büyüdüğüm için bana bunlar saçma geliyor. Çünkü zaten hemen her şey elinin altında. Onu sürekli olarak yaşayıp duruyorsun. Bir de zaten hani ağaca ev yapma fikri çok da mantıklı değil. Çünkü yani bizim oralarda öyle hani böyle süs olsun diye ağaç koyulmaz bahçelere, dikilmez. O ağacın muhakkak bir işlevi vardır. Elmadır, ne bileyim vişnedir, kirazdır. Şeydir, şeftalidir olsun, ayvadır olsun, nar olsun filandır yani hani kayısıdır. Şimdi sen gidip o ağacın üzerine ağaç ev yapabilir misin arkadaş? Yapamazsın. Niye? Çünkü ondan meyve alınıyor. İnsanlar onunla işte elmaysa kışlık elma ihtiyacını gideriyor. Kayısıysa reçelini yapıyor, kompostusunu yapıyor. Neymiş sen çocuk olarak heves etmişsin ağaç ev istiyormuş. Onun dalına çakacağım bilmem neyi. O ağaç kuruyacak olmaz. Yapılamaz yani. O yüzden hiç öyle bir şeyin hayalini kurmadım ama muhtemelen şehir bebeleri çok fazla hayalini kurmuşlardır böyle bir şeyin. Vallahi ya ben şehir bebelerine çok üzülüyorum. Sahiden. Eğer hani varsa fırsatınız ve hani çocuğunuz falan da varsa gidin lan şehirden. O büyüyene kadar gidin. Ondan sonra ne bok yiyeceksiniz yiyin. Yaşlandığınızda mı geleceksiniz gelin. Ya da ne bileyim o okulu kazandığında mı geleceksiniz gelin. Ama onun çocukluğunu şehirde piç etmeyin. Vallahi bak hem doyumsuz hem mutsuz hem de aynı zamanda amaçsız insanlar haline geliyorlar. Kapitalizmin gerçekten ciddi savunucuları haline geliyorlar ve insan olmayı unutuyorlar. Görüyorum etrafımda çünkü. Sonra arkasından ne oluyor biliyor musunuz? Onlar böyle aradan işte bir 30'lu yaşlarına falan geldiklerinde hani bütün o hay huy koşturmaca, sınav bilmem ne vıdı vıdı vıdı vıdı bittikten ve sonra iş hayatında da böyle kendilerini de o kadar da değerli ve kıymetli olmadıklarını anladıktan sonra hop bir anda şehir dışına kaçıp ondan sonra da böyle butik bir hayat yaşıyorlar. Ay bu da yeni tanım ya, butik hayatta. Yani normalde insanların zaten yaşadığı şeye geri dönüşü gerçekleştiriyor. Çünkü hayatında hiç yaşamamış bunu. Hep zaten şehrin koşturmacası ve yapaylığı içerisinde kaybolmuş. Bir avuç mesela bir park var. Oraya gidiyor. Onu şey zannediyor hani böyle doğa. doğaya bıraktım kendimi. Nereye bıraktın? Doğa dedin ne? Sen hiç dağa tırmandın mı arkadaş? Öyle o kaya senin, bu kaya benim, keçi gibi oralarda dolandın mı? Hayır, dolanmadın. Ne bileyim, mağara mağara gezdin mi? Biz çok yaptık. Tabii canım, bizim ilçe şey babamların işte anne tarafının kışlası vardı. İşte her bahar, yaz muhakkak giderdik oraya. Ondan sonra bütün kuzenlerle birlikte var ya, talan ederdik dağları, tepeleri. Hiç kaybolma kaygımız ya da korkumuz da olmaz. Ha. Ya da bizimkilerde de şey korkusu olmaz. Bunların başına bir iş gelecek mi lan? Dağ, bayır, tepe dolaşıyorlar. Bunlar bir de zıp çıktı. Bir taraflarını kırar filan diye. Hiç de korkmuyorlardı yani. Çok acayip. Aa, hakikaten lan, hiç korkmuyorlardı. Sadece biraz geciktiğinde. Neredesiniz? Yemeğe bekliyoruz sizi diye. Bir tek onun için ama. Yani başına bir şey gelmiş olma ihtimali değil. Yemeğe bekliyoruz sizi diye. Çünkü biliyorlar yani, hani orada işte mesela kışladaki kuzenler zaten oraya vakıf. Orayı yaşıyorlar sürekli. Nerenin tehlikeli, nerenin tehlikesi olduğunu biliyor. Ona güveniyor. O da çocuk ama ona güveniyor. O yüzden de sadece bundan dolayı. Nereden nereye geldik, kendimizi doğaya bırakma. Çünkü iki gün önce bir arkadaşımla konuşmuştu. O da şehri bırakıp gidenlerden. Ondan sonra hani bildiğin köy hayatı yaşıyor ve öve öve bitire bana Yelda Hanım'ı övüyor. Evet dedim, ha. Sen dedim, doğma büyüme şehirlisin değil mi? Hep şehirdeydin. Tamam dedim, anladım ben seni. Ne zaman bu tarz hikayeleri hani okusam, işte böyle uçlardaymış gibi gösterilen hikayeleri insanlar haber yapıyorlar. Yok efendim, bilmem nerenin bilmem ne köyüne gittiler de kendi imkanlarıyla evlerini yaptılar da elektrik kullanmıyorlar da medeniyete tek bağlantıları radyoda, şuydu da buydu da filan gibi haberleri okusam, vah vah yazık. Ömürlerinin 30, en az 30 yılını şehir çöplüğünde geçirmişler. Yazık demek durumda kalıyorum. O yüzden diyorum ki, eğer çoluğunuz çocuğunuz çombalağınız varsa, lan sahiden ya. Niye uğraşıyorsunuz ki burada, sürekli o çocuğu da yalnız başına bırakıyorsunuz. Kendinizi mutsuz ediyorsunuz. Çekin gidin lan. Sonra tekrar geri gelirsiniz. Ama okullar aynı bokun laciverti hepsi. Hepsi aynı bokun laciverti. Üstelik artık zaten teknoloji ciddi anlamda gelişmiş durumda. Herkes bilgiye her yerden ulaşabilir halde ya. Mutsuzsanız gidin lan. Ne uğraşıyorsunuz boşu boşuna? Ha diyebilirsiniz ki, bak çok haklı bir şey. Sen böyle ahkam kesiyorsun, sen niye duruyorsun? Ben özgürlük mevzusu sebebiyle şehirde kalmaya devam ediyorum. Öyle, çünkü belli bir yaşı geçtin, evlendin, boşandın bilmem ne filan feşmeken. Yalnız başına gidersen bir kadın olarak küçük bir yerde yaşaman maalesef çok zor. Ama siz evliyseniz, çoluk çombalak bilmem ne filan feşmeken, o kadar farklı bir şey ki. Ancak yaşadığınızda görürsünüz bilirse. O yüzden ben söylerim ama... Yani kendi realitimin de farkındayım. Kusura bakmayın.
Yüreğinde isyan varsa gel yanıma, yanıma, yanı başıma. Gizli bir rüya varsa gel yanıma, yanıma, yanı başıma. Kendinle kavgan varsa gel yanıma, yanıma, yanı başıma. İmkansız bir sevdan varsa gel yanıma, yanıma, yanı başıma. Ateşe paça lazım, kitaba hoca lazım. Bana bir koca lazım, o da bu gece lazım. Ateşe paça lazım, kitaba hoca lazım. Bana bir koca lazım, o da bu gece lazım. Anlatsın da roman olsun, hediyesi zaman olsun. Yalnız beni sevdiğini söylesin de yalan olsun. Ay, yanaklarım kiraz çilek, düşlerim pembe bulutlar. Açıyorum çiçek mi çek eteklerim vursam kınla. Ateşe paça lazım, kitaba hoca lazım, bana bir koca lazım, o da bu gece lazım. Çilek düşlerim pembe bulutlar. Açıyorum çiçek mi çek eteklerim nur sakında. Aşkın zamanı mı var? Aşkın lazım, kitaba hoca lazım, bana bir koca lazım, o da bu gece lazım. Ateşe paça lazım, kitaba hoca lazım, bana bir koca lazım, o da bu gece lazım. Ateşe paça lazım, kitaba hoca lazım, bana bir koca lazım, o da bu gece lazım, o da bu gece lazım, o da bu gece lazım.
İnsan gözlemlemek açısından nefis yerlerden bir tanesi Twitter. Yani sosyal medyanın içerisinde Facebook, Instagram, ondan sonra mıcıma, Viber, vıkkıdı, vıttıdı, hıttıra, vıttıra filan peşmekanlı hepsini toparlasan Twitter gerçekten insan gözlemlemek açısından en doğru mecralardan bir tanesi. Çünkü işte diğerlerinde mesela Instagram'da her zaman hep en güzel, en her şeyinin eninin olduğu bir yer. Ondan sonra mıcıma Facebook böyle hısım akrabanın filan oldu. Halbuki öyle başlamadıydı o da. Bildiğin karakız düşürmek için filan yarattılar. Bir grup üniversiteli. Lan parti marti yapıyoruz şimdi, bunları bir araya toplayalım. Bir havuz yaratalım filan fikrinden yola çıkmış. Hatta onun esasında ilkleri Türkiye'de de vardı. Ama işte Amerika'dan çıkınca daha fazla insana ulaştı. Yoksa esasında her ülkenin kendine ait buna benzer bir şeyi, web sitesi vardı. Ama Twitter çok farklı bir yer. Yahut biz artık çok daha farklı bir şekilde kullanıyoruz. Yani özellikle 2013 yazından itibaren, daha öncesinde belki farklı kullanıyorduk ama 2013 yazı ile birlikte daha farklı bir hale geldi. Ve orada mesela Nazan var Edirne'den. Edirne'nin en mi güzel çiçekçisi. Nazan'ın merak ettiği şeylerden bir tanesi takıldı aklıma. Benim de hani böyle bir şeyle ilgili sanki bir yazı okumuştum. Sarılmanın iyileştirici özelliğiyle alakalı olarak bir şey yazmıştım. Ben bununla ilgili bir şey okudum kesin ve hakikaten evet varmış. Aile terapisti Virginia Satir bir günü atlatabilmek için 4 sevgi dolu kucaklaşmaya ihtiyacımız olduğunu söylüyormuş. Kendimizi onarmak için de 8 defa sevdiğimiz birine sarılmamız gerekiyor. Bu ne be? Anam ben hiç kimseye sarılmıyorum lan. Ay, hiç de hoşlanmıyorum yalnız bu arada sarılmaktan da. Daha kendimizi onarmak için 8 defa birisine sarılmak, bu dua etmek gibi filan. Hani bazıları yapıyorlar bunu. bilmem ne kadar, neyse dur bunu okuyayım da ondan sonra onu da söyleyeceğim. Yaşamımızdaki sihirli dokunuşlardan birisi sarılmak, hayatın üstesinden gelmemizi de kolaylaştırırken farkında olmadığımız faydalar sağlıyor. Hastalıklarla savaşmamıza oldukça faydalı. Aa evet, bak bunu okumuştum işte, Miami Üniversitesi'nin yapmış olduğu bu araştırmayla ortaya çıkmıştı. Hastalık döneminde özellikle sarılmanın iyileştirici etkisi oldu ki kendimi düşünmüştüm o zaman. Çok sevdiğim birisinin bana sarılmasıyla sanki daha az ağrı hissediyormuşum gibi geliyordu. Ya da işte ne bileyim, daha hızlı bir şekilde iyileşecekmişim gibi geliyordu. Mutsuz hissettiğimde ya da depresyonda olduğumda çok sevdiğim bir insanın bana sımsıkı sarılmasını istediğim çok fazla oluyordu. Ne olursun diyordum ya, çok güçsüz hissediyorum kendimi, bana sımsıkı sarılır mısın? Bunu diyen birçok insana da tanık oldum. Evet. Ha babam gece aramanın rövanşını alıyor benden şimdi. Efendim. Efendim baba. Ne yapayım işte, çalışıyorum falan, olaylar insan etse, ne yapıyorsun?
Şimdi ben sana bir şey yazdırıyorum.
Ne yazdıracaksın?
Ücret malı neye yarıyormuş, bilgisayardan bunu bir öğren bakayım.
Neymiş baba, yeniden söylesene.
Ücret malı.
Baba harf harf söyler misin bana, kodlar mısın onu? Kodla kodla. Değil. Bilmem neyin. Baba bilmem. Bak. E ise Edirne'nin E'si diye kodla bana.
Hayır.
Ay baba gıcıklık yapma Allah aşkına. Şunu doğru düzgün söyle. Anlaşılmıyor. Tamam dinliyorum. Kodla. Allah seni bildiği gibi yapsın. G. Evet. U. Evet. Babacım kodlar mısın? Anlamadım. Yemin ediyorum ya. Gümüşecik. Kudret narı. Tamam peki. Oh anladım nihayet. Tamam bakar söylerim.
Ben de sıkmadım
anlamadım. Oh, tamam. tamam tamam iyi. Tamam araştırıp söyleyeceğim ben sana, tamam mı? Hadi okuyorum. Tamam. Öğreneceğim, söyleyeceğim babacığım, bir araştırayım ondan sonra arayacağım ben seni, tamam mı?
Hadi tamam, hadi öpeceğiz.
Hadi bay bay. Kapatılamayan telefon. Bak kaç kere tamam dedim bu telefonu kapatmak için. Tamam diyorum, araştıracağım. Bu arada tabii ailemizin internetten sorumlu devlet bakanı da benim. Ne zaman internetle alakalı bir şey olursa sen ona internetten bir bak derler. Neymiş o ya, kudret nalı. Adam da gıcık ya. Ay ben böyle gıcık bir adamın kızıyım işte sevgili Radyo Karavan dinleyenleri. Ömrüm bunun gıcıklığıyla geçti. Yemin ediyorum ömrüm gıcıklığıyla geçti. Adama diyorum ki kodla. Kodla. Gümüşecik evin G'si. Urfa'nın U'su diyeceksin. Yok G. U. Biliyor. Sırf gıcıklığına yapıyor bunu. Allah'ım yarabbim. Dün akşam çok güzel uyandırdım yalnız var ya, gece saat 1:30'da. Ha ha. Yarım Anadolu çocuğu, her seferinde sen mi kaldıracaksın beni? Direkt aradım saat 1-1:30 gibi falan ki. Hani genelde derler ya, büyüklerini özellikle belli bir saatten sonra arama, onlar panik yaparlar. Allah Allah ya, bak ben buna da çok uyuz oluyorum ha. Benim uyku saatim hiç belli olmadığı için, genelde geç uyuduğum için. Yani böyle çok nadirdir gece 11'de 10'da falan uykum gelecek de ben uyuyacağım ki. Eğer o saatte uyuduysam ah çok fena. Gecenin 3'ünde ayağa dikilip bütün günü ayakta geçirip 48 saat uykusuz kalıyorum ondan sonra. Çünkü benim uyku treni öyle değil. Neyse aradım bunu. Oğlum hiç de adam şey demiyor ya. Uykumdan uyandırdın. Hiç renk vermiyor. Gıcık. Çocukken de böyleydi. Hala da aynı şekilde. Abi biz onunla mesela kahvaltı yapmak gerçekten eziyettir benim açımdan. Bütün aile açısından da. Çayını zat diye bitirir zaten, ağzının içerisinde teneke mi var ne var bilmiyorum. Sen daha ilk lokmanı almadan sürekli onunla çay servisi yaparsın. Ve de hiçbir zaman rica etmez. Hani ya daha bir bardak çay koyar mısın? Aa, yok. Ve bütün kardeşlerim de olsa, hani annem, ablam, kardeşim falan da olsa, inatla o çay bardağını getirir benim önüme koyar, parmağıyla işaret eder. Ben nefret oluyorum böyle şeylere, koymuyorum. Ondan sonra muhakkak birisi kalkıp koymaya kalkar. O buna sinirlenir. Bana söyler. Ben derim ki lütfen de koyar mısın de. Koy de, emir ver ama bir şey söyle be adam filan derim. Demez. Böyle uğraşır durur. Ben de inat, on da inat. Ömrümüz böyle geçti. Ne diyordum, nereye geldik? Ne diyordum lan ben hakikaten? Neyse, önce bir şarkıyı ulaştırayım, sonra arkasına şunun istediği şeyi araştırıp hemen söyleyeyim ona. Kudret narı, kudret narı. Neymiş be? Ha, sarılmaktan bahsediyordum. Tamam, sarılmaktan az sonra bahsedeceğim. Tamamen dağıldı gitti mevzu.
Aşk bahçemi süsleyen inci çiçeğim misin?
Gecemi aydınlatan ateş böceğim misin?
Gecemi aydınlatan ateş böceğim misin? Gençlik başımda duman, ilk aşkım ilk heyecan. Gençlik başımda duman, ilk aşkım ilk heyecan.
Kovaladıkça kaçan ateş böceğim misin?
Kovaladıkça kaçan ateş böceğim misin? Bahar dalında yaprak, yıldızdan daha parlak. Bahar dalında yaprak, yıldızdan daha parlak.
Gözyaşımdan yuvarlak, ateş böceğim misin?
Gözyaşımdan yuvarlak, ateş böceğim misin? Gençlik başımda duman, ilk aşkım ilk heyecan. Gençlik başımda duman, ilk aşkım ilk heyecan.
Kovaladıkça kaçan, ateş böceğim misin?
Kovaladıkça kaçan, ateş böceğim misin? Doğmayan güneşimsin, rüyalarda eşimsin. Doğmayan güneşimsin, rüyalarda eşimsin.
Sevgilim söyler misin, ateş böceğim misin?
Sevgilim söyler misin, ateş böceğim misin? Gençlik başımda duman, ilk aşkım ilk heyecan. Gençlik başımda duman, ilk aşkım ilk heyecan.
Kovaladıkça kaçan, ateş böceğim misin?
Kovaladıkça kaçan, ateş böceğim misin? Kovaladıkça kaçan, ateş böceğim misin? Kovaladıkça kaçan, ateş böceğim misin?
Sarıp sarmalayan, iyileştiren radyonuz Karavan. Vay, sloganı da bulduk lan. Bunu bir yere not alın ha. Buna da jingle yapalım biz son amacıma sevgili Patte'ye arkadaşımız. Yapıversin. Onunla ben seslendiririm gerekiyorsa. Neyse, sarılmanın faydalarından bahsediyorduk. Kendimizi iyi hissetmemize birçok kimyasalın rolü var. Sevdiklerimize sarılmak ruh halimizi iyileştiren kimyasalların salgılanmasını arttırıyor. Çok güzel. Serotonin, endorfin, dopamin ve oksitosin gibi hayattan zevk almamızı sağlayan, motivasyon artıran ve mutluluk veren hormonlar birine sarıldığınızda daha fazla salgılanıyor. Zaten hani şeydir ya, ağlayan bir çocuk ya da bebek gördüğünüzde de onu bir sarılırsınız ve o bir rahatlar. Sizin kalp atışınızı hissetmeye başlar ve dengeler. Serotonin ruh halini dengelemekte etkili. Endorfin beynin uyku reseptörlerini tetikliyor. Ama arkadaş, şimdi yazında kusura bakmayın ben kimseye sarılamam. Bıcık bıcık. İğrenç. Bu da öğrenilmiş bir şey Yelda Hanım. Vallahi evet, bu da öğrenilmiş bir şey ya. Sahiden. Gerçekten öyle. Ya sevmediğimiz... Bazı insanlar da sizin enerjinizi emerler sarıldığınızda. Belki ondan dolayı da kaynaklanıyor olabilir. İyileştirici etkisi olduğu gibi aynı zamanda kötücül etkisi de var. Misal biyoenerjistleri bilir misiniz bilmem ama yani onların çok enteresan bir kabiliyetleri var ve sizin vücudunuzdaki, yani kimileri bunu hani Henry'nin adına safsata olarak değerlendiriyor ama mesela özellikle CIA'de yahut KGB'nin içerisinde de bu tarz yetenekleri bulunan insanları kullandıkları yıllar sonra yapılan açıklanan belgelerle ortaya çıkmıştı anımsarsınız. O yüzden mesela evet doğru ya, ben bir enerjist bir ablamla tanıştıktan sonra sarılmaktan çok da fazla hoşlanmamaya başladım. Çünkü bazıları yani şeydir... nötralize edici yapıdadır ama bazıları değildir. Yani onların enerjileri düşer. O senden alır çünkü kendini topraklamaya başlarken. Ve ne zaman mesela o çok ağır bir hastayla şey yapsa, hani onun işte artık seans biliyorlar neyse, öyle bir şey yapsa, sonrasında eğer onunla görüştüysem ben bir hafta falan hasta yatıyordum. Yani ama hatta ilk başlarda bunu ona yormuyorum. Ondan sonra diyeceğim hani kurma gel daha kafanda böyle şey saçma sapan şeyleri de falan diye. Hiçbir zaman bunu öyle yormadım. Sonra arkasından dikkat etmeye başladım. Ne zaman görürsem hastalanıyorum. Kadın sağlıklı Türk gibi, ben niye hastalanıyorum ki, etrafındaki insanlarda da öyle bir şey yok. Ve sonra fark ettim ki evet öyle. Ve işin tuhaf olan tarafı, mesela bir yıldır falan görmüyorum. Hani bir bahane uyduruyorum garip bir şekilde kendimce. Ve hiç öyle çok ağır bir soğuk algınlığı yaşamadım. Ama onunla ne zaman, özellikle hastasıyla görüştükten sonra ne zaman onunla görüşsem muhakkak böyle bir şey oldu. Ay çok seviyorum seni bilmem ne falan diye sarılırdık. Hop bende gidiyordu bütün bağışıklık sistemi. Demek ki bak, iyileştirici etkisi olduğu kadar kötücül etkisi de var. Araştırmalarda göstermiş, serotonin, endorfin, dopamin, oksitosin salgılıyorsun. Ne oluyor o zaman, demek ki o salgıladığımı yutuyormuş. Ondan sonra bacıma, dopamin beynin zevk merkezini kontrol ediyor. Aynı zamanda aşk hormonu olarak da biliniyor. Oksitosin hormonu da duygusal bağlılık davranışı üzerinde etkili. Sarılmak erkeklerin yatışmasını sağlıyor. Kavga eden bir adamı eğer sevgilisi sarıp lütfen lütfen diye böyle hani sarılırsa bilmem ne yaparsa, o adam yavaş yavaş böyle bir yumuşamaya başlıyor. Fark etmişsinizdir muhakkak. Öfkeli ya da endişeli oldukları anlarda sarıldığınızda onu sakinleştirebilir misiniz? Bak bunların hepsi araştırma. Kucaklaşma sayesinde daha sevecen bir yapıya bürünüyorlar. Ama bir de çok sürekli olarak sarılan adamlar var yani. Bunu yani böyle ahtapot gibi anlar. Her dakika sarılanlar. Ben onları da seviyorum. Her dakika değil yani mümkünse. Ama bu ahtapotgiller mütemadiyen böyle sürekli durup durup sana sarılar. Tamam anladık diye içinden geçiriz. Başka neymiş? Ağzımızdan herhangi bir kelime ya da sözcükler çıkmasa bile iletişim kurabiliyoruz. Sinir sistemimizi dengelemeye yardımcı oluyor. Cildimiz, ay illa mutlaka cildimiz ama. Sarılmalara ve dokunuşlara cevap vermek için iletkenliğini değiştiriyor. Biri bize sarıldığı zaman cildimizdeki zevk sensörleri cildin iletkenliğini değiştiriyor. Bu etki hem cildin nemini hem de elektriğini değiştirerek daha dengeli bir parasempatik bir sinir sistemi sağlıyor. Sarılmanın pozitif etkileri bir terapi gibi kullanılıyormuş. Yoğun bir kucaklaşma ve dokunuşlar tedavi edici özellikle. Tutmak, okşamak, hayvanları sevmek gibi davranışların ya da sarılmanın hepsi bu kategoriye giriyor. Bazı psikolojik rahatsızlıkların tedavilerine destekleyici olarak yunuslarla yüzmek gibi hayvan terapileri ve dokunma. Evet doğru, ay o da yazık ya, o hayvanları ne eziyet ediyorlar terapi adı altında. Küçücük şeylerin içerisine, havuzların içerisine sokuyorlar birileri. Yani onun seçimi değil ya. Tamam eyvallah da yani o hayvanın seçimi değil be. O özgür olmak için yaratılmışken bir iki tane dingil ona dokunmak bizi iyileştiriyor. Yunus terapisi. Yok ya, bunu uygulamayın Allah aşkına ya. Vallahi ne kadar iyi geldiğini söylerlerse de söylesinler. Öleyim daha iyi ya onun özgürlüğünü almaktansa. Yok, buna katılmıyorum. Hiçbir şekilde katılmıyorum, katılmayacağım da.
yanarsın. Sevil neşelen, sevme yanarsın. Bir sarı saçı okşar kanarsın. O bir gölgedir, varlık sanırsın. Bir sarı saçı okşar kanarsın. O bir gölgedir, varlık sanırsın. Sevil ve sevme, ağlama ağlat. Yoksa zehir olur bu tatlı hayat. Sevil ve sevme, ağlama ağlat. Yoksa zehir olur bu tatlı hayat. Çölünden geçerse yollar, sevda çölünden geçerse yollar, bütün bir ömür ah ile dolar. İnan ki gençlik gülden tez solar, bütün bir ömür ah ile dolar. İnan ki gençlik gülden tez solar. Sevil de sevme, ağlama ağlat. Yoksa zehir olur bu tatlı hayat. Sevil de sevme, ağlama ağlat. Yoksa zehir olur bu tatlı hayat. Yoksa zehir olur bu tatlı hayat.
Tanışıldığında gıcık olunan ama sonrasında "aa sen hiç öyle bir insan değil misin" denilen Yeldan'la birliktesiniz Radyo Karavan'da. Evet öyle. Ben çünkü ilk tanıştığımda insanlarla aramda bir duvarım var. Çünkü karşımdakini tanımak istiyorum. Yani içsel olarak zaten hani bu aşk için anlatılır ya, insanlar birbirlerini gördüklerinde işte kaç, ilk 3 saniye miydi 10 saniye mi ne içerisinde onun kendisine uygun olup olmadığını feromenler yüzünden gittik akıl da dağıldı. Feromenler mıydı lan o? Neydi? Bak bunu da kopya çekeceğim. Üstelik Google'ın düzeltmesini bekleyeceğim bu konuda. Feromonları vasıtasıyla. Ya bu huyu çok kötü Google'ın ya. Senin adını da düzeltiyor ya yazarken. Onu mu demek istediğiniz aslında filan diye. Dingil. Sana ne lan? Yanlış yazmak istiyorum ben. O var ya, sayanları alma elimden. Var ya sayanları. Neyse, o feromonları sayesinde insan hani fark ediyor ya. Aynı şey. Normal bir arkadaşlıkta da bunu hissediyorsun, biliyorsun. Yani her insanın kendi vücudunun bir manyetik alanı var. Netice itibariyle elektrolitlerden oluşuyoruz. Bir elektrik akımı var ve hatta bunun işte atıyorum mesela beynin çalışma mekanizması anlatılırken işte şey nedir onun adına, elektrik akımları vasıtasıyla olduğu söyleniyor filan. Ve eğer aynı manyetik yani birbirine çok fazla yakın olan manyetik alana sahip olan insanlardansanız onun yanında kendinizi biraz daha rahat hissetmeye başlıyorsunuz. Ama yok hayır, onun manyetik alanı sizinkinden daha yüksekse, yani işin içerisinde fizik giriyor. Ben şimdi bunu size anlatmayayım. Okulu bırakırken fizik kitaplarımı falan yaktım. Fizikle alakalı her şeyi de unutmayı tercih etmeye çalıştım ama başaramadım. Galiba. Yalan yanlış anlatmayı tercih ediyorum. Böylece daha iyi oluyor, daha eğlenceli oluyor. Çok kolay kolay söylemiyorum ben hani bunu yaptım, bunu ettim, bilmem ne falan peşmeken mevzusunu. Ama hani bunu söylediğin anda, çünkü şöyle bir durum oluyor. Aldığın eğitimle alakalı olarak söylediğin anda insanlar bir süre sonra senin sürekli olarak o olmanı istiyorlar. O şekilde davranmanı bekliyorlar. Ya gerizekalı, ben bırakıp gitmişim. Zaten okuldayken de hiç kimseye anlatamadım ki ben hangi bölümde okuduğumu. Hep soruyorlardı mesela. Nerede okuyorsun çocuğum? Fizik mühendisliğinde. Müzik mühendisliği mi? Hayır, fizik mühendisliği. Olsun. cümlesiyle, cümleleriyle o kadar sık karşılaştım ki. Çok fenaydı. Bir de hani öğrendikleri andan itibaren böyle garip bir şekilde senin zevzeklik yapmana falan da izin vermiyor insanlar. İlla sen bileceksin akıllı usturuplu. Ne demek canım, ne münasebet her dakika. Allah Allah. Allah Allah ya. Aa. Yok ebenin örekisi yani. Ki ben okuldayken de gayet zevzek bir insandım yani. Her türlü fırsatı değerlendiren. Az bugünlerde acayip derecede şey takılmaya başladı aklıma. Gerçi annem giderde kaynaklanıyor olabilir. Okulu bitirmediğim için hani af çıksa git de okulunu bitir falan gibi şeyler söyleyip de hayatta da bir daha okumam o okulu. Ama sözel bir bölüm okumayı düşünmüyor değilim ya. Girsem mi lan ben bu sene üniversite sınavına diye düşünüyorum yani ince ince. Ama kaç yıldır da soru çözmedim, bir şey yapmadım. Şimdi otur yeniden ders çalış. Ne yapacaksın yeniden? Başka bir işin mi var? Otur işte her gün 2 saat 3 saat çalışsan ne olur yani? Ne olur, ne kaybedersin? Hakikaten lan. En kötü ihtimalle rol model olurum lan. 40 yaşından sonra azmetti, üniversiteye gitti, bitirdi. Aa evet, akademik kariyerini. Ooo hayale bak. Ay yani. Evet ya, bu çok ürkütücü bir şey. Yani bir tarafın diyor ki istiyor bunu. Ben çok fazla söylüyordum. Hatta örneklerini de her zaman dile getiririm. Mesela bir arkadaşım var. Gene radyo programcısı olan bir arkadaşım. Annesi boşandıktan sonra ilkokul mezunu bir kadınken dışarıdan ortaokulu, liseyi ve daha sonrasında üniversite sınavına girip üniversiteyi bitirdi. Sahiden yaptı bütün bunların hepsini. Sen niye yapamayacakmışsın Yelda Hanım? Gerçekten lan niye yapamayacakmışım ki? Sahiden lan, sırf diploma olsun. Eskiden çok kızıyordum mesela, böyle hani sırf gıcıklığına yahut işte kendini oyalamak için insanların üniversite sınavına girip de okulu okumasa bile hani kendi kendiyle yarışması mevzusuna, çünkü başkasının hakkını yiyor diye sinirleniyordum. Gözüküyor mu? O da uğraşsın, daha fazla uğraşsın arkadaş. Bu bir yarış değil mi? Ha? Hani yarışlara karşıydınız? Ya dur bir dakika, ben zaten düşünme aşamasındayım, daha var. Oho, Şubat'a kadar. Ne zaman kadar başvur diyor. Onu araştırırım. Ama başka bir şeyden bahsediyor. Ha, başlangıçta tanışırken, insanlarla tanışırken ben biraz gıcım. Evet yani ya öküze bağlıyorum, hiç konuşmuyorum. Yahut çenemin bağı çekesin kıvamına geliyorum. Dar dar dar dar konuşuyorum. Ama genellikle dar dar dar değil ama. Yani hiç konuşmamayı tercih ediyorum yani. Bir uzağında kalıyorum her şeyin. İzleyen konumunda kalıyorum. Ondan sonra bakıyorum ki evet, ha tamam. Bunun içerisinde ben artık alışabilirim buna. O zaman o noktadan sonra yavaş yavaş ben olmaya başlıyorum. İlk tanıştığım anda ben olmadığım bir gerçek. Evet. Vallahi ben değilim. İnsanlarla davranışlarım öyle değil. Ve herkesten de hemen hemen aynı şeyi duyuyorum. Ya biz senin bambaşka tanıdıydık. Gıcık olduydum ben sana ilk başta ama bayağı başka bir insanmışsın. Şeker biriymişsin falan. Kendime övmek gibi olmasa vallahi, ama övdüm lan. Vallahi övdüm. Hakikaten övdüm ha. He, pambak gibi bir insanım lan ben. Ay yerim ben beni. Bayım. Ay çok tatlıyım. Ay ya, fenomeni yaptıydı. Ama her şeyi de herkes yapıyor. Yelda Hanım, her şeyden imtina ederseniz yapacak bir şey yok. Evet lan, bu gerizekalı çıkmadan önce ben yapmıştım bunu. Kaç kere yapıyordum ya. Bunların yüzünden yaptığım şeylerden tik sinir oldum ya. Yemin ediyorum ya. Şimdi bir tane de yeni bir kız çıkmış işte, yok diktatör bilmem ne filan feşmeken diye. Baktım background'ına, zaten oynatmışlar. Güzel çalıyor musunuz arkadaşlar yazdıklarımızı ha? İyi çalıyorsunuz. Ben bayağı kendi cümlemi gördüm de orada. Aferin. Kolay gelsin. Arada sırada bir de teşekkür edin de. Biz de en azından kimlere vesile olmuşuz öğrenelim. Onu da ben fark etmedim bu arada. Yine Twitter üzerinden takipleyen, hani karşılıklı takipleştiğimiz bir abim fark etmiş. Ondan sonra sen izledin. Ya yeah, dedim, izlemedim. Hani her şeyi de takip etme mümkünatı yok ki, her şeyi görmemin. Yo dedim, gönderdi. Baktım bayağı ben. Hani eğer ben kendi kendime fark etmiş olsaydım çok kendine övüyorsun derdim, ama orada bayağı. Neyse ya, onun da reklamını yaptık ya durduk yere. Hem gıcık olup hem de söyledim ya. Aman sinir oldum şimdi ben kendime. Başka bir şeyden bahsedecektim artık. Şundan bahsedip ondan sonra da gideyim buralardan. Bugün Twitter'da takip ettiğim bir tane tohtur var. O işte kısa saçlı kadınlarla ilgili bir genelleme yapmış ve onların depresyonun daha meyilli olduğunu söylemiş. Ama tamamen kendi gözlemlerinden yola çıkarak söylüyor bunu. Götüm demeyelim de koskoca doktordur götüm deme. Aa, götüm. Ne demek ben kısa saçlı kadınların depresyonu daha meyilli olduğu. Yani ben de hayatımın büyük bir kısmını kısa saçlı geçirdim. O depresyonla falan alakalı değildi arkadaşım. Bir kere her şeyden önce ablam benim saçlarımı kestiği için ve okuldayken de özellikle bizim ortaokul ve lisede olduğumuz dönemde ilçede falan hani hiç uzatmana izin vermiyorlardı. Ya kısacık oğlan çocuğu gibi dolaşıyordun ya da uzun. Ve saçlarında eğer böyle abuk bir kıvırcıksa yani tam kıvırcık değil arada bir kıvırcıksa böyle ortalıkta papaz gibi dolaşıyorsun. Papaz gibi dolaşmak deyimi de nereden gelmiş bak onu merak ettim şimdi. Demek ki önümüzdeki programda bundan bahsedeceğiz. Artık gidiyoruz. Yani öyle depresiflikle falan alakası yok kısa saçın ya da uzun saçın. Hatta saça çok fazla mail etmiş hani saçıyla çok fazla uğraşan insanların esasında depresiflikle falan alakası var. Evet daha fazla vakit geçiriyor kendiyle ilgili olarak. Yoksa kısa saçlı olanların şöyle bir durumu var. Ama ben buna zaman harcamaktan çok sıkıldım, yoruldum, bunaldım. Bana ne uğraşamayacağım. Hayatını kolaylaştırmak için yapıyor. Al çürüttüm tezini. O zaman gönül rahatı içerisinde gidebilirim. Hafta sonu. Pazartesi. Görüşeceğiz. Saat 21'de. Gecikebilirdi. Çok da şey yapmayalım. Yani öyle zaman görümceli bir kavram. Mümkünse keşke olaydı da böyle bir deniz börülcesi olaydı. Zaman böyle bol sarımsaklı börülceli bir kavram olaydı. Ne güzel olurdu değil mi? Ben acıktım. Zaten kaydı bitirip göndermem gerekiyor. Osman, siz hoşça kalın. Ben de şen ve esen kalayım. Gideyim. Geldi hanım gitti Radyo Karavan'da.
Lesson fast.